Ayrım 10. Ege Hikayeleri İlyas Venizis. Sayfa 122. Sular. Yumuşak bir ses yukarı bakmalarını söylediğinde gökyüzünde hala akşam ışığı vardı. "Bakın," demişti kadın, "turnalar geldi." O zaman çukurun içindeki tüm gözler gökyüzünün maviliğine döndü, uzaklarda görünen turnaların törensel uçuşunu izledi. "İlkbahar, ilkbahar geldi," dedi birisi. Bir başkası Anadolu'daki ve dünyanın öteki diyarlarındaki dağlarda karların artık erimeye başladığını söyledi. Yine sustular. Artık kimse Anadolu'daki ve dünyanın başka dağlarındaki kardan söz etmiyordu. Turnaların uçuşu gittikçe koyulaşan akşam karanlığı içinde görünmez olmuştu. Çok sonra genç kadın, "Turnaların gecenin hiç olmadığı ülkelere kadar gittikleri doğru mu?" diye sordu. Kimse ona cevap verecek bilgiye sahip değildi ve gece çukura bütün karanlığı ile çöktü. Bu çukur Castelle'den öte, sahilde bir tepenin altında, yeryüzünden 30 metre kadar derinde bulunuyordu. Bir zamanlar bir kaya damarı varmış orada. İçinden su çıktığı için damarı işlemeyi bırakmışlar. Anadolu'dan muhacir olarak gelen birkaç denizci aile, bu terk edilmiş yarıkta kulübelerini kurmuş. Yarığın içinde bir çukurda toplanmış olan su, ne azalıyor ne de çoğalıyor. Toprağın altından geliyor ve hareketsiz kalıyor. Yarıkta yaşayanların sessizce sürdürdükleri bir alışkanlıkları vardı. Akşam olur olmaz suyun etrafında toplanıyorlardı. Kadınlar işlerini bitirmiş oluyordu, erkeklerin çoğu ise işsizdi. O zaman ya Anadolu'ya ait hikayeler anlatır ya da kaderlerinden söz ederlerdi. Tanrı neden onlardan merhametini esirgemişti? Ama çoğu konuşmuyordu. Suyun durgunluğuyla benzeşmek şartmış gibi. Genç kadının 3 yaşında bir kızı vardı. Çukurda yaşayanların en küçüğü oydu. Hiç kimse babasının kim olduğunu öğrenemedi. Başlangıçta öbür kadınlar anneye karşı nefret dolu, düşmanca bir tutum aldı. Zamanla açlık ve sefalet onların tavırlarındaki bu sertliği giderdi. Aralarında sessiz bir uzlaşma meydana geldi. Güçlü denizci erkeklerse baştan beri çocuğun annesinin tarafını tutuyordu. İşleri, ağları, kayıkları olmadığı için anne fabrikada çalışmaya gittiğinde çocuğa erkekler bakıyordu. Onu oyalamak için sahilden deniz kabukları ve renkli taşlar topluyor, tahtadan küçük kayıklar yapıyorlardı. Ona direkli küçük bir gemi bile yapmışlardı. Çocuk oynamak için onu çukurdaki suya atıyor, sonra ipinden çekiyordu. Suya hareket veren tek şey buydu. Bir gün çukurda büyük bir kavga koptu. 19 yaşlarında bir delikanlı birkaç gün, belki de bir ay trol çeken teknelerde çalışmıştı. Annesi geçinmeleri için onlara da biraz para vermesini isteyince, gencin elinde avucunda bir şey kalmamış olduğu meydana çıktı. Kulaktan kulağa söylendiğine göre delikanlı, limanda bir kıza aşık olmuştu. Bu yüzden çoğu gece kulübeye dönmüyordu. O zaman çukurda tatsız şeyler oldu. Anne ağlıyor, oğlu elden gidiyor diye feryat ediyordu. Önce lanetler okuyor, sonra yeniden yalvarıyordu. Derken ne yaptığının kendi de farkına varmadan oğlunun zaten birkaç parça olan giysilerini alıp ateşe attı. Ateş harlandıkça kadın daha çok bağırıyordu. Yüzü çilekeş hayatını yansıtan kocası susması için ona yalvarıyordu. Öbür kadınlar da toplanmıştı. Hepsi ona acıyor, bu yaptıklarına, oğlunu çıplak bırakmasına ağlıyordu. Biraz sakinleştikten sonra kadın da sessizce ağlamaya başladı. Bir akşam çukurun sakinleri her zamanki gibi suyun etrafında toplandıklarında içlerinden biri duyduğu bir haberi getirdi onlara. "Gece yarısı gökyüzünde yıldızların kayacağını duydum," dedi. "Bir yıldız yağmuru olacakmış. Görülmesi gereken bir mucize." "Görülecek ne var bunda?" dedi dinleyenlerden biri acılı bir sesle. "Kayarlarsa kaysınlar, bize ne?" Herkes aynı fikirdeydi. Ne kadar güzel olursa olsun yıldızların kayması onları ilgilendirmiyordu. Sadece çocuklu kadın tünelin ağzına çıkacağını ve uyumadan bekleyeceğini söyledi. Uyumasın diye çocuğunu okşayıp yıldızlar düşünce neler olacağını ona anlattı. Herkes bunun kendilerini ilgilendirmediğini söylediyse de kadın ısrarlıydı. "Ben bekleyeceğim." "Kızım," dedi ona en yaşlıları, "bizim bekleyeceğimiz bir şey yok." Genç kadın tünelin girişinde yalnız başına oturdu. Denizde açıklarda bir fener yanıp sönüyordu. Çocuk yorulmuştu. Annesinin kollarında uyuyakaldı. Yıldızlar kaymaya başlayınca kadın onu uyandırdı. Çocuk şaşkınlıkla gözlerini açtı. Ve annesi duygulu bir sesle uzaklarda gecenin içindeki yıldız yağmurunu gösterince ağlamaya başladı. Sonra beklemedikleri yeni bir arkadaş geldi onlara. Çocuk annesiyle beraber limanda kömür yığınları arasında dolaşırken karanlıkta siyah bir cisim görmüş, bağırmaya başlamıştı. "Anne, bir ölü var, ölü!" Limanın o tarafı bu saatlerde çok tenha olurdu. Buna rağmen kadın gidip bakmak zorunda kaldı. Çünkü çocuk ağlayıp bağırıyordu. Ölü değil, uyuyan bir adamdı. Onu da yanlarına alarak çukura döndüler. O günden sonra o da onlarla kaldı. İlk günler her sabah çıkıyor, gece dönüyordu. Ne yapıp ettiğini kimse bilmiyordu. Bir gün kuş avlamak için bir ağla bir kafes getirdiğini gördüler. Ondan sonra dağlarda kuş tutmaya başladı, Florya kuşu. Sonra limanda satıyordu onları. Genç adamın çok sakin bir sesi vardı. Uzak denizlere açılacak olan koca şileplerin ne zaman yola çıkacağını biliyor, onların yanına sokuluyordu. Her zaman hayır demeyecek, ya bir kaptan ya bir ateşçi bulunuyordu. Yunanistan'dan Buenos Aires'e ya da kuzey ülkelerine bir kuş götürmez misiniz? Bir gün anneye, izin ver de çocuk da gelsin benimle dedi. Çocuğu kuşlara ve gemilere götürdü. Bütün gün yok olup gece geç vakit döndüler. Kucağında uyumuş olan çocuğu dikkatle koruyarak taşıyordu. Anneye seslenip çocuğu onun kollarına bıraktı. Alçak sesle konuşurken sesi titriyordu. Aman uyanmasın. Çocuk bütün gece uyanmadı. Şafak vakti gözlerini açar açmaz yabancı adamı istedi. Anne dedi, onunla kuşlara gideyim. Adamın anlattıkları şeylerden büyülenmişti. Böylece genç adamla çocuk birbirlerinden ayrılmaz oldu. Akşamları onu rüyaya benzeyen hikayeler anlatarak uyutuyordu. Uzak denizlerden, sessiz dalgalardan, binbir çeşit renkten, insanlardan, şekillerden söz ediyordu. Havada uçan kırmızı kanatlı kuşlar, derinlerde dolaşan büyük canavarlar ve binlerce küçük balık, hepsinin kaderi aynı diyordu. Beslenecekler, yaşayacaklar ve kutsal saat gelince derinlerde bekleyen büyük açık ağızlara doğru inecekler. Onların da yaşayabilmesi için. Altın renkleriyle hiç şikayet etmeden boyun eğip gidecekler. Çocuk onu dinliyor, sonra uyuyup rüyalara dalıyordu. Etraflarındaki büyükler de toplanıp hikayeleri dinlemeye başladılar. Büyü yavaş yavaş herkese yayılıyor, sis gibi onları sarıyordu. Geceleri geç saatlere kadar uyumadan suyun etrafında oturuyor, gökyüzünün gizemli seslerine kulak kabartıyorlardı. Yavaş yavaş onların hayatlarına bir hareket geldi. Adı konmayan, derinde oluşup yüzeyden sezilmeyen bir hareket. Beklemeye ve düş kurmaya başladılar. Ah, bir zaman gelecek, sular hareketlenecek dedi bir gün yabancı. Kimse bunu kabul etmeye cesaret edemedi. Ama hepsi inanmaya başladı ki bir gün sular hareketlenecek ve sonra... Sonbahar yaklaşırken bir akşam çocuk tünelde yalnız kalmıştı. Küçük gemisini aldı, yelkenlerini açtı, sonra onu suya attı. Yelkenli gemi çok yavaş yüzüyordu. Daha sonra onu sudan çıkarttıklarında her şey bitmişti. Küçük gemisi de devrilmiş, yelkenleri bozulmuş ve ıslanmıştı. Çocuğun gemisini yüzdürmek için uğraştığı, sonra ayağı kayarak sulara gömüldüğü anlaşılıyordu. Annesi geç geldi. Islak giysilerini çıkarttılar. Beyazlar giydirip sarı bukleli saçlarını taradılar. Sonra onu dingin gökyüzünün altında yere uzattılar. Kovuktaki bütün insanlar onu son gecesinde yalnız bırakmamak için başucunda nöbet tutup bekledi. Anne perişan olmuştu. Güneş doğarken herkes suskundu. Birden uzaktan bu dinginliği bozan bir gürültü geldi kulaklara. Belirsiz gürültü giderek yaklaşıyordu. Kimse bir şey anlamamıştı. Sonra birisi anlar gibi oldu. Ah dedi acıyla, turnalar göçüyor olmalılar. Bir süre geçti, sessizlik sürüyordu. Hafif ışıkta yavaş yavaş çevre ayırt edilmeye başlandı. İnsanlar ve tüneldeki sular. Kendi de farkında olmadan birisi gözlerini o tarafa çevirdi ve öylece kaldı. İşte sular hareketlendi dedi alçak sesle. Ancak o zaman bilincine varmış gibi. Kimse onu yanıtlamadı. Sadece anne bir an için başını kaldırdı. Ama tekrar eğildi ve sessizce ağlamaya başladı. Gümüş kayık. İki yanında akasya ağaçları olan bir yolda yürüyorlardı. Ağaçların koyu yapraklarına düşen ay ışığı onları sarıyor, kendi soluk rengini yitirip yoğun ve garip bir maddeye dönüşüyordu. Parkın içinde yüksek ağaçlarla çevrili bir açıklığa geldiklerinde erkek sanki kendini denizin içindeymiş gibi hissettiğini söyledi. Sanki denizin derinliklerindeydiler. Sonra kıza elindeki şeyi verdi. ''Bu senin için'' dedi. Bu küçük, parmak kadar gümüş bir kayıktı. Üzerine düşen ışık sanki onu kendine çekiyordu. Dünya sertleşip de katı bir maddeye dönüştüğünde mavi bir taş toprağın altına, çok derinlere saklandı. Oradan dünyanın kaderini izleyecekti. Rahat edebilmek için yakınında su olmasını da istiyordu. Küçük bir su pınarı ile anlaştı. Bir yeraltı damarı olan bu pınar, "Peki," dedi, "kal, burası her zaman serin olur." Böylece çok uzun yıllar orada yaşadılar. Zaman içinde taşın görünüşü değişti. Rengi önce maviden yeşile dönüştü, sonra parlak bir beyaza. Sonra yine uzun yıllar geçti, su taşın kıyısından akışını sürdürdü. Sonra gökyüzünde yıldızlar, yıldızlı geceler oluştu. Toprağın yüzüne kadar çıkan akrepler oradan haber getiriyordu. Bir gün serinlemek için pınarın yanına geldiklerinde aralarında şöyle bir konuşma geçti. "Peki onları gördünüz mü?" "Evet, gördük onları." Yeniliklerden söz ediyorlardı. Geceden, güneşten, geceleri gökyüzünde parıldayan yıldızlardan. Akrepler gider gitmez su damarı taşa sordu. "Konuşulanları işittin mi?" "İşittim. Onları görmek ister misin?" "Hayır, onları görmek istemiyorum. Burası o kadar sakin ki." Sonra yine yıllar geçti. Akrepler yine pınarın kenarına geldiler. Yukarıda yüzlerinden ışık saçan yaratıkları gördünüz mü diye soruyorlardı birbirlerine. İnsanlardan söz ediyorlardı. Evet, hepsi onları görmüştü. Acaba içinizden biri onların yüzüne yakından bakabildi mi? Yok, bu mümkün değildi. Yeraltı dünyasının hiçbir yaratığı buna dayanamazdı. İnsanların gözlerinin içine yakından bakamazdı. Akrepler gittikten sonra pınar yine sordu. İşittin mi? Gözlerinin içine bakılamayan yaratıklardan söz ediyorlar. Taşın o gece gözüne uyku girmedi. Onu izleyen gecelerde de uykusuz kaldı. Pınar nesi olduğunu, neden uyumadığını sordu. O zaman taş ona gözleri ışıklı bu yaratıkları görmeyi çok istediğini söyledi. Çünkü dünyanın kaderinin artık bu yaratıkların elinde olduğunu seziyordu. Ama bizim arkadaşlarımız, akrepler, yeraltı dünyasından hiç kimsenin onların yüzüne bakamayacağını söyledi. Taş kendinden emindi. "Ben değişeceğim ve bunu başaracağım," dedi. Akıp giden yıllar içinde taş değişti. Daha katı bir madde oldu, madene dönüştü. Bir gümüş parçası oldu. Bu süre içinde yeryüzündeki insanlar toprağı kazıyor, madenle suyun barındıkları yere yaklaşıyorlardı ve bir gün kazma sesleri duyulmaya başlandı. "Duydun mu?" dedi gümüş sevinçle. "Duydun mu? İşte onlar geliyorlar." Pınardan rica etti. "Beni güzelleştir," dedi. "Güzelleştir ki beni görünce beğensinler." Pınar boş hayallere kapılmazdı. Çünkü onun hayatı toprakla beraber dürülmüştü ve toprağa bağlı oldukları için düş gücü olmayan bütün yaratıkların kayıtsızlığı onda da vardı. Ama iyi kalpli bir pınardı. Birlikte geçirdikleri binlerce yıl içinde taşın değişimini izlemişti. Bu huzursuz yaratığın isteğini geri çevirmedi. "Sana yardım edeceğim," dedi gümüşe, "ama çok ümitlenme." Biraz yolunu değiştirdi ve her gün, her gece, her dakika büyük güne hazırlamak için madeni yıkadı, yıkadı. O önemli gün nihayet geldi. İnsanların darbeleri madenin barındığı yere ulaştı. Onu çıkardılar. Güneş üzerine düştü, ışık yansıdı. Gümüş, gözleri parlayan yaratıkların yüzlerine bakmaya çalıştı. Ama başaramadı. Haşin, acımasız eller ona avuçladı, kuvvetle sıktı. Bir an nefes alabilseydi görebilecekti. Ama bir türlü olmuyordu. Bir elden diğerine, sonra daha başka ellere geçiyordu. Ve bütün bu eller karanlık bir ihtirasla yanıyordu. "Ah," dedi bir gün kendi kendine, sonradan gümüş olan taş, "pınarın yanındayken ne kadar iyiydi, ne rahattı hayat, keşke oraya dönebilseydim, ya da insanların gözlerini görebilseydim." Ama onları görmesi mümkün olmuyordu. Çünkü onları yakan ihtiras karanlık ve haşindi ve gözlerini bir sis perdesiyle örtüyordu. Gümüş parçası para oldu. Böylece uzun yıllar geçti. Parlaklığını yitirmişti. Ama yakınması son bulmuyordu. "Onları göremeyeceğim. İnsanların gözlerini hiçbir zaman göremeyeceğim." Nihayet beklediği gün geldi. Maden bir gencin eline düştü. O da "bundan bir kayık yapayım," diye aklından geçirdi. Gümüş bir kayık yaptı ve onu o gece sevgilisine armağan etti. Ay parlıyordu. Çevrelerindeki ağaçlar o kadar yüksekti ki kendilerini denizin dibindeymiş gibi hissediyorlardı. "Bu ne?" diye sordu kız. "Bak, gümüş bir kayık." Kız onu yüzüne yaklaştırdı ve sevinçle baktı. O kadar uzaktan yola çıkmış ve o kadar uzun zaman beklemiş olan taş, kendini derinden gelen tuhaf bir ışığın, siyah bir ışığın sardığını hissetti. O zaman uzun yolculuğunun artık sona erdiğini anladı. Çünkü insanların gözlerini görmüştü. Nikavitos. Palnita'nın zirvesine tırmanıyorlardı. Hava pırıl pırıldı. Beyaz bir bulut bile yoktu. Sunio'dan sonra denizi göreceğiz dedi kıza neşeyle. Maratona'nın gölünü göreceğiz. Bütün Evoikos görünecek, öyle değil mi? Tabii Evoikos'un tamamıyla Maratona'nın gölü görünecek. Çıkacakları yükseltiden bakılınca küçük tepeler yerle birleşir diyordu ona. Bu hafif kütleleri ışık ve gölge oyunu gibi ancak ayırt edebilirsin Likavitos. Onun sözünü tamamlamasına fırsat vermedi. Tanrı aşkına Likavitos için bir şey söyleme, hiçbir şey söyleme diye parlayan gözleriyle yalvardı ona. Çok şey biliyorum. Ve Parnitas'ın doruğuna, karambolaya tırmandıkları halde kız Likavitos'tan söz ediyordu arkadaşına. Kayaların dibinde sarı yapraklı ve kırmızı gövdeli garip ağaçlar yetişir. Parlak mavi gövdeli ve mavi yapraklı başka ağaçlar da vardır. Geçerken gövdeleri ve yaprakları sallanır. Kendi aralarında sorarlar. Kim bu yabancı? Siyah saçlı kız der, bodur gövdeli bir tanesi. Daha önce de bir kez bizim tarafa gelmiş, benim gövdemi öpmüştü. Bize dost olduğundan emin misin diye sorar kırmızı ağaçlar kuşkuyla. Tabii eminim der küçük gövdeli ağaç. Benim gövdeme baksana. O zaman bütün ağaçlar koşar ve küçük mavi arkadaşlarının etrafında toplanır. Onun gövdesinin üzerinde kızın öpücüğünün izini görürler. Bunun üzerine hepsi razı olup tamam geçebilir derler. Dallarını yana çekerler ve genç kız Likavitos krallığına girer. Gökyüzünde Atina güneşi şiddetle parlar, çıt çıkmaz. Burada toprak çıplaktır. Genç kız biraz korunmak için serin bir yer olsun diye düşünür. Küçük mavi ağaç onun bu isteğini sezer ve toprağa kendisini salıvermesi için rica eder. Toprak onun ricasını işitir ve gitsin diye onu serbest bırakır. Kızı korumak için küçük adımlarla onun peşinden koşar, sonunda nefes nefese ona yetişir. ''Bu kadar hızlı koşma, ben yürümeyi pek beceremiyorum, sana yetişmeye çalışıyorum.'' der. ''Sahi benim için mi geliyorsun?'' diye sorar kız sevinçle. ''Evet, gerçekten senin için geliyorum. Yapraklarım büyüyüp genişledi. Seni bekliyorlar güneşten korumak için.'' Mavi ağaçla kız el ele yola çıkıp Likavitos krallığına girerler. Yapraklar güneşin yoğun ışığından onları korurken sevinç ve arzu ile titrerler. Çünkü dünyaya geliş sebepleri budur. Az sonra tepedeki denize varırlar. ''Dikkat et'' der mavi ağaç kıza. ''Buradan ötesi deniz.'' ''Likavitos'ta gerçekten deniz mi var?'' ''Tabii var, bak.'' Kız dikkatle ve güvenle bakar. O zaman uzaklarda dalgaların birbirini kovalayışını görür. Dalgalar yavaş yavaş yükselir, ağaçların köklerini örter, sonra yükselmelerini sürdürürler. Bu yükseliş toprak, ağaç, dal kalmayana kadar sürer. Her yer su olur. Kırmızı, altın rengi ve mavi bir su. ''Ne tuhaf bir deniz bu?'' der kız, büyülenmiş gibi. ''Orada ne yaşıyor?'' Bu kadar sevince yaşamaya layık hiçbir şey kalmadı dünyada. Sadece bizim dallarımız ve yapraklarımız huzur içinde yüzer ve bekleyebilir. O zaman kız, Likavitoslu küçük arkadaşından içtenlikle rica eder. Beni de beraberine al bu denizde küçük ağaççık. Beni de denizine götür. Gerçekten bunu istiyor musun diye sorar ağaç mutlulukla. Sonra da kederli bir şekilde ekler. Bizimle beraber sonsuza kadar kalman gerektiğini öğrenince bunu istemeyeceksin. Senin de altın rengi yaprakları ve mavi dalları olan bir ağaç olman gerektiğini öğrenince. Bunca zaman o kutsal anı beklemiş olan kız, beni de al ağaççık, beni de suya götür, hazırım. Dediğin her şey için hazırım. Saçları ve kolları yaprak ve mavi dallara dönüşürken yavaşça suya girer. Altın rengi ve kırmızı dalgalar onu örter. Likavitos'a bu yolculuğundan bana daha önce söz etmemiştin dedi adam genç kıza. Evet, ona anlatmamıştı. Tuhaf düşlerini çok derin yaşar, onları arkadaşlarına sevinerek anlatırdı. Ama Likavitos gezisi çok derinlerden, çocukluk yıllarının gizli pınarlarından geliyordu. Anlatılabilmesi için önemli bir anın gelmesi gerekiyordu. Ben de bugün onu neden hatırladığımı bilmiyorum dedi. Bilmiyorum diye tekrarladı titrek bir sesle, sanki bir ön sezisi varmış gibi. Bafiye vardılar. Kandalidi'ye doğru ilerlemeye başladılar. Zirveye çıkan, kırmızı okla işaretli küçük patikaya girdiler. İşte o zaman karamboladan gelen bulutlar etrafı sardı, onları kuşattı. Hafif bir rüzgar esiyor, sis yavaş yavaş içlerine işliyordu. Çevrelerindeki büyük çınarlar suskundu. Birkaç adım ötelerini göremiyorlardı. Bu nedenle el ele tutuştular. ''Beni bırakma, korkuyorum.'' diye fısıldadı kız. ''Beni bırakma.'' Ormanda çıt çıkmıyordu. Bir kuş sesi bile duyulmuyordu. Sadece yön gösteren kırmızı okun rüzgarda çıkarttığı ses işitiliyordu. Sesin içinde oklara her rastlayışta korkuyla arkadaşının elini sıkıyordu. Korkma diyordu ona. Bize hiçbir şey zarar veremez. Onlar yukarı doğru tırmandıkça hava seyreliyordu. Zorlukla nefes alıyorlardı. Bir süre sonra doruğa eriştiklerini tahmin ettiler. Doruk olmalıydı çünkü önlerinde ve her iki yanlarında zemin alçalıyordu. Genç adam ne kadar yüksekte olduklarını anlamak için sisin içinde yürüdü. Sis sanki onu yuttu. Kız arkadaşının korku içinde onu çağıran sesini sanki derinlerden geliyormuş gibi işitti. ''Geri dön, geri dön!'' diye haykırıyordu. Onu yüzü solmuş, gözleri korkuyla açılmış beklerken buldu. ''Sisten bir daha çıkmayacaksın diye korktum.'' dedi titreyerek. ''Seni bir kez daha kaybetmeye dayanamam.'' Yakınlarında büyük bir köknar vardı. Dalları sanki uzanıyor, onları korumak için çağırıyordu. Sisi elleriyle açarak ağacın yanına gittiler ve orada seviştiler. Ağacın yaprakları arasındaki bir örümcek sessizce onlara bakıyor ve ağını örüyordu. Bulutlar bir deniz gibi etraflarından akıyordu. ''Şimdi artık hazırım Likavitos için.'' dedi kız karamboladan inerken. ''Yarın birlikte Likavitos'a çıkacağız.'' Ertesi gün geldi ve Likavitos'a çıkmadılar. Bir iş çıkmış, bu yüzden gidememişlerdi. Bir sonraki gün yine bir şey çıktığı için gidemediler. Sonra günlük hayatın çarkına kapıldılar. Sıradan insanlara dönüşmüşlerdi. Çok zaman geçti. Kutsal bir güç olan Likavitos onu unuttukları için onlardan öcünü kötü aldı. Bir gün ikisinden biri tek başına Likavitos'a çıkmak istediğinde Likavitos artık yoktu. Gizemli pınarları sisin içinde kaybolmuştu. Kitabın sonu. 10 Mart 2011. Sayfa 136.